Ayrım 24, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 249. Eğer kendimizi bağışlama kabiliyetimiz olmasaydı, varlığımızı sürdüremezdik. Günaydın Ester, 8. gün sabah. Bu sabah 7'den başladı yağmur, gürültüsüzce, sakin, kendi halinde, sanki bir kadının sessizce ağlayışı gibi. Hava durumuna bakıp günün nasıl geçeceği konusunda karar verenlerden değilim. Böyle safsatalara inanmam. Tamam, Shakespeare'in oyunlarında bir manası vardır fırtınanın, yağmurun, rüzgarın ve bulutun. Ama hakikatte basit tabiat olaylarıdır bunlar. Böyle düşünmeme rağmen kötümser bir his gelip çöreklendi yüreğime. Bugün Cezmi'yi görmeye gidecektim, senden haber almaya. İki gündür dünyamı renklendiren o umudu hakikat kılmaya. Ama şimdi değil, öğleden sonra, hatta belki akşamüstü. Çünkü Çolak Cafer'le görüşememişse bir anlamı olmaz bizim binbaşıyı ziyaret etmenin. Hatta belki yarın gitmeliyim, böylece daha garanti olur. Yok, bunu yapamam, o kadar bekleyemem. Bugün haber almalıyım senden. Mümkünse adresini öğrenmeli, gecenin bir vakti de olsa çalmalıyım kapını. Biliyorum, belki münasebetsizlik olacak fakat tahammül edecek halim kalmadı. Kahvaltıya indim, sanki iştahım varmış gibi. Yarım dilim ekmek, biraz peynir, kahve, tıkandım kaldım. Hayır, bugün de gazete okumayacağım. Siyasete katlanacak halde değilim. Reşit'i bulsam iyi olacak. Belki o da gelmek ister benimle. Cezmi'nin evine tek başına gitmek iyi bir fikir olmayabilir. Fakat otel müdürü görünmüyor ortalıkta. Odama çıkmadan resepsiyona uğradım. Beni karşısında gören Ömer'in yüzü aydınlandı. ''Günaydın Ömer, Reşit Bey gelmedi mi?''
''Günaydın efendim, hayır henüz gelmedi. Aslında gecikti biraz, bu saatlerde otelde olurdu hep. Bir işi çıkmıştır herhalde.''
''Neden gecikmişti acaba, başına bir iş gelmesin? Az kalsın yine evhama kapılacaktım o uğursuz vesveseye.''
''Kendine gel Şehsuvar'' diye geçirdim içimden.
''Tamam Ömer, ben odamda olacağım, gelince haber verirsen sevinirim.'' Asansöre yürüyecektim ki dün aklıma takılan bir mevzuyu hatırladım. ''Ha Ömer, dün şu benim arkadaşıma.'' Kimden bahsettiğim hakkında hiçbir fikri yoktu. ''Hani daha önce de gelmişti.''
''Şu şık kıyafetli adam.''
''Evet, oda numaramı sen mi söyledin ona?''
Şaşkınlıkla başını salladı. ''Yok, yok efendim, ne münasebet. Öyle bir terbiyesizlik yapar mıyım?''
''Peki nereden biliyordu Mehmet Esat hangi odada kaldığımı?''
''Arkadaşınız benim söylediğimi mi iddia ediyor?''
''Çocuğu daha fazla zorlamak istemedim.'' ''Hayır hayır, bir hata olmuş demek ki. Mühim değil zaten. Haydi iyi günler. Reşit Bey gelince aramayı unutma beni.'' Dün aklıma öylesine takılan bu mevzu birden mühim bir meseleye dönüşmüştü. ''Sahi kimden öğrendi odamı Mehmet?'' ''Kimden olacak, oteldeki adamlarından. Casus kaynıyormuş bu büyük oteller. Asansörün önünde bekleyen genç Belçikalı'ya takıldı gözüm. Uzun boylu, atletik yapılı, 30'larında bir adam. Belki bu bile casustur.'' Kendi kendime güldüm. Tabii seni izlemek için Belçika'dan casus getirdiler. Otel çalışanlarından şüphelenmem gerekir. Belki de bizzat şu Ömer denen temiz yüzlü çocuktan. Öyle ya, kim giriyor kim çıkıyor, en fazla o vakıf bu malumatlara. Belçikalıyla bindik asansöre, aynı katta indik, odama yürüdüm. Adam da arkamdan geliyor. Neredeyse durup beni mi takip ediyorsun diyecektim ki adamın durduğunu fark ettim. Kapımın önüne gelince döndüm baktım, sol taraftaki odalardan birine girdiğini gördüm. Şu evham meselesi şaka olmaktan çıkıyor, usulca ruhumu ele geçiriyordu galiba. Sakin olmalıyım, daha sakin olmalıyım diye mırıldanarak girdim odama. Hemen oturmadım yazının başına, balkon kapısından dışarıyı seyrettim bir süre. Dışarıdaki aydınlık kül rengine dönüşmüştü, galiba yağmur da biraz arttırmıştı hızını. Akşama kadar sürerdi artık böyle. Sıkıldım kasvetli gökyüzüne bakmaktan. Masanın başına döndüm yeniden. Yorgo'nun meyhanesinde Basri Bey'le yaptığımız sohbeti okuduğunda eminim hayretler içinde kalmışsındır. Tutarsızlığıma, ruhumun oradan oraya savrulmasına bakıp kızmışsındır. Haksızsın diyemeyeceğim. Sadece beni kolayca yargılamamanı, kendini yerime koyup öyle karar vermeni rica edeceğim. O zaman beni anlayacaksın, sadece beni değil, kendini de, insanlığı da. Evet, insanlığı da, çünkü biz o büyük kitleden bağımsız değiliz. İyi ya da kötü, korkak veya cesur, iradeli yahut kaypak. Velhasıl ötekilerde ne varsa bizde de aynısı var.
Kendimizi çok mühim zannediyoruz ama değiliz. Hiç değiliz. Hepimiz etten kemikten müteşekkil dayanıksız varlıklarız. Ve eğer kendimizi bağışlama kabiliyetimiz olmasaydı varlığımızı sürdüremezdik. İrade, tutarlılık, kararlılık hepsi güzel lakırdılar. Ama atalarımız bu değerlere sadık kalsaydı, inan bana insan denen mahluk çoktan silinip gitmişti yeryüzünden. Bunları kendimi savunmak için söylemiyorum. Sadece insanın fıtratında olan zayıflığı hatırlatmak istiyorum. Bana kızmanı, öfkelenmeni, beni acımasızca tenkit etmeni anlarım. Buna hak da verebilirim. Ama lütfen beni küçümseme. Hatalı bir tercih yapmış olabilirim. 40 yıla yaklaşan bu ömrü boşa harcamış da olabilirim. Sadece kendime değil, vatana, millete, hatta insanlığa da zarar vermiş olabilirim. Evet, hepsini kabul edebilirim. Fakat sen de şunu anla, dünya kan içinde çalkalanırken, ülke uçurumun eşiğine sürüklenirken, benim hep doğru olanı yapmam nasıl beklenebilir? Elbette doğru olanı yapmak istedim. Üstelik büyük bedeller ödeyerek yapmak istedim. Olmadı, beceremedim. Vardığım netice bu işte. Fakat bunların sorumlusu tek başıma ben değilim. Sen de çok iyi bilirsin ki kendime karşı son derece acımasız davranırım. Bir mesele ortaya çıktığında önce kendimi suçlarım. Halbuki insanlar çoğunlukla kendilerine kızamaz. Ne kadar aptallık yaparlarsa yapsınlar, bunu kabul etmek istemezler. Kendilerine karşı asla dürüst davranamazlar. Davransalar bile hatalarını çok kolay affederler, çok kolay unuturlar. Ben öyle değilim. Huzursuz olurum, hayatımı sürdüremem. Bütün hataların müsebbibi olarak kendimi görürüm. Ama tuhaf şey, Yorgo'nun meyhanesindeki o konuşmadan sonra kendimi hiç suçlamadım. Aslında Basri Bey'in yüzüme karşı söylediği o sert sözlerin ardından sabaha kadar uyuyamam, sürekli değişen haleti ruhiyemi sorgulamam icap ederdi. Hayır, o gece mutlu bir bebek gibi sabaha kadar mışıl mışıl uyudum. Ne uykumu bölecek karanlık bir düşünce, ne bir kabus. Rahat, mutlu, huzurlu bir uykunun kollarında dinlendirdim zihnimi ve gönlümü. Bir gün öncesine kadar tereddütler, karmaşalar içinde yaşayan ben, ertesi sabah verilen vazifeyi yerine getirmek için Galata'daki Fransız postanesinin önündeydim. Şaşırtıcı, evet, ama söz konusu insan ruhuysa her türlü karmaşaya hazır olmak gerekir. Postanenin kapısını gören kahvenin önündeki sandalyelere oturmakta olan Basri Bey ile Fuad'ın yanına çöktüm. Dün akşamki konuşmayı hatırlatacak ne bir bakış ne bir söz. Her zamanki doğallığıyla karşıladı kumandanım beni. Fuad'ın mevzudan bir haber olduğu belliydi zaten. Üç kahve söyledikten sonra sesini alçaltarak meseleyi izah etmeye başladı. Gizli bir teşkilat kurmuşlar. Adı da Manidar. Cemiyeti Hafiye. Akıllarınca Abdülhamit devrine atıfta bulunmak istiyorlar. Maksatları İttihat ve Terakki'nin liderlerini öldürerek vatana kahredici bir darbe indirmek. Merkezleri Paris'te. Fitnenin başı eski Stockholm sefiri Şerif Paşa. Aslında kendisi eski bir iddiatçı ama beklediği ikbali bulamayınca yüz geri etti, bize cephe aldı. 31 Mart ayaklanmasının cemiyeti yok edeceğine inandığından isyanın arifesinde derhal Paris'e sıvışmıştı. Korktuğu netice gerçekleşmeyince İttihat ve Terakki'nin dışında kaldı. Bunu içine sindiremediği için de Fransa'nın başkentinden yolladığı para ve neşriyatla bu Cemiyet-i Hafiye teşkilatını besliyor. Hiç şüphe yok ki ecnebi ülkelerin gizli servisleriyle bağlantısı var. Oldukça sinsi olan bu teşkilat, kanuna uygun olarak tesis edilmiş bulunan İslahat-ı Esasiye Cemiyeti'nin sağladığı muhafaza perdesinin ardında faaliyet yürütüyor. Epeyce kadroları ve üyeleri var. Silaha sarılmaları an meselesi. Başıyla postanenin kapısını gösterdi. Birazdan peşine düşeceğimiz Hafız Sami adındaki adam Şerif Paşa'nın Paris'ten yolladığı talimatları almaya gelecek. Her salı ve perşembe düzenli olarak bu işi yapıyor. Aldığı şifreli talimatları, kanun dışı neşriyatı, gizli cemiyetin idareci ve üyelerine ulaştırıyor. Vazifemiz Hafız Sami'nin irtibat kurduğu bu vatan hainlerinin kim olduğunu öğrenmek, dükkanlarını, evlerini tespit etmek. Ne şart altında olursa olsun kendimizi belli etmemeliyiz. Emir gelene kadar tutuklama, herhangi bir müdahale, müsaademe yok. Anlaşıldı mı? Eliyle ensesini kaşıyan Fuat memnuniyetsiz bir tavırla sordu. Anlaşıldı da sonra ne olacak? Bu adamları kim derdest edecek? Sadece rapor veren devlet memurları mı olacağız biz?
Genç mülazım benden farklı olarak neden daha fazla mesuliyet almadığımızdan yakınıyordu? Neden ön saflarda çarpışmıyorduk ki?
Sabır Fuat kardeşim, sabır, dedi Basri Bey. Ferdi hislerimiz ne olursa olsun bizler büyük bir cemiyetin üyeleriyiz. Kuvvetimiz de buradan geliyor. Dev bir orkestrayı oluşturan müzisyenler gibiyiz. Tek başımıza ahenk sağlamamız imkansız. Ama hep birlikte yeri göğü inleten enfes sedalar çıkartmamız mümkün. Şimdilik bize verilen vazifeyi layıkıyla yerine getirmemiz kâfi. Adamları tutuklama, sorgulama başka bir merhale. Başka arkadaşların meselesi.
Bakışları postanenin kapısına kaydı.
Neyse, adamımız bu işte. Bakın, Paris postasını almaya geldi bile.
Hafız Sami adındaki kuryeyi sadece arkadan görebilmiştik. Hızla dalmıştı postanenin içerisine.
Her zamanki gibi üçe ayrılıp takip edeceğiz. Hafız Sami birimizden şüphelenirse diğer ikimiz düşeceğiz peşine. Ama hiçbirimizi fark etmezse çok daha iyi olur tabii.
Gelen kahvelerimizi içtikten sonra Fuat'la ikimiz kalktık. Basri Bey güneşin altındaki iskemlesinde oturarak sigarasını tüttürmeye devam etti. Ben Karaköy yönüne, Fuat ise tepeye yöneldi. Artık kısmetimize bakalım adamımız kimin kucağına düşecekti.
Şans bu ya bana düştü. Önünde eğileştiğim Alman kitapçının karşı kaldırımından sakin adımlarla geçti.
Bir süre daha güya vitrindeki kitaplarla ilgilenmeyi sürdürdükten sonra düştüm hafızın peşine. Elbette Fuat'la Basri Bey de geçmişlerdi harekete. Fakat hafızın rahatlığına diyecek yoktu. Elindeki pakette sanki hükümeti yıkacak bildiriler değil de yeni neşredilecek bir gazete ilanı varmış gibi salına salına yürüyordu. Ne takip eden biri mi var endişesi, ne yakalanırsam hayatımı karartırlar korkusu. Haney teyzenin eşeği gibi tembel adımlarla iskeleye kadar yürüdü. Hatta denizi görünce keyiflenip bir de türkü tutturdu inceden. Vapurun gelmesine vakit vardı daha. Elindeki tehlikeli paketi ayaklarının dibine indirip cigarasını da yaktı. Yoksa yanlış jurnal mi gelmişti diye düşünmekten kendimi alamadım. Kanunsuz işlere bulaşmış birinin bu kadar rahat, bu kadar vurdum duymaz olması mümkün müydü? Aynı intibayı arkadaşlarım da kapılmış olmalı ki Fuat'la göz göze geldiğimizde bu nasıl iştir gibilerden ellerini açıp kaşlarını kaldırdı çaktırmadan. Şehir atları vapuruna binince de durum değişmedi. Bizim ehli keyif şüpheli iri bedenini güvertedeki iskemlelerden birine yaydı. Öğle güneşinin altında tatlı tatlı kestirmeye başladı. Üçümüz de hayretler içindeydik ama takibi sonuna kadar sürdürdük elbette. Kadıköy'de vapurdan inince de hiç istifini bozmadı. Hafız aynı lagarlık, aynı uyuşuk adımlarla kuş diline doğru yürümeye başladı. Adamın rehaveti neredeyse bize de bulaşacaktı. Fuat'la kaş göz işareti yaptığımızı fark eden Basri Bey'in ikazıyla toparladık kendimizi. Hafız kuş dili yokuşunun solunda bahçe içinde iki katlı ahşap bir eve girdi. Yarım saat kadar kaldıktan sonra dışarı çıktığında elindeki paket yoktu. Fuat'ı miskin şüphelinin peşine yollayıp Basri Bey'le ben kuş dilindeki evin önüne sotalandık. 12 saatlik bekleyişimizin sonunda turnayı gözünden vurduğumuzu anlayacaktık. Bazılarını bizzat teşhis ettiğimiz yeminli İttihat Terakki düşmanları eve girip çıkmaya başlamıştı. Ertesi sabah vaziyeti merkeze rapor ettik. Olay bir anda büyüdü. Cemiyetimizin merkezi umumisinden bir heyet, örfi idare kumandanı Mahmut Şevket Paşa'ya çıkarak vaziyetin vahametini anlattılar. Hükümet koridorlarında bu dalgalanma sürerken Hafız Sami'nin de peşini bırakmamıştık. Aptal adam bütün bir gizli teşkilata aşikar ettiğinin farkında olmadan ders saadet kazan kendi kepçe şehri adeta sokak sokak dolaşarak büyük bir şevkle vazifesini yerine getiriyordu. Öte yandan kuş dilindeki evde gözetimimiz de sürüyordu. İki vardiya halinde çalışıyor, giren çıkan kim varsa tek tek rapor ediyorduk. Son derece disiplinli, son derece teferruatlı, kılı kırk yırarak yapılan bir vazifeydi bu. Ama kafamı kurcalayan bazı hususlar vardı. Bu cemiyeti hafiye hükümeti devirecek, 31 Mart ayaklanmasından daha güçlü bir kalkışma yaratacak bir teşkilat değildi. İddiaları bu olsa da takip ettiğimiz cemiyet son derece gayri ciddi, beceriksiz ve acemi insanlardan oluşan bir topluluktu. Nitekim kısa sürede şehirdeki 10 şubelerinin yerini öğrendiğimiz gibi reislerinin de Kemal Bey adında biri olduğunu tespit etmiştik.
O gecelerden birinde kuş dilindeki evin karşısındaki küçük bostanda domates patlıcan tarhlarının arasına uzanmış, içeri girip çıkanları gözetlerken daha fazla dayanamayıp sormuştum. Bu adamları bu kadar ciddiye almak doğru mu? Manidar bir ifade belirmişti Bahsi Bey'in yüzünde. Bak evlat, biz artık başı bozuk, mesuliyetten uzak genç inkılapçılar değiliz. Korumamız gereken bir devletimiz, meşrutiyetçi bir hükümetimiz var. Biz o hükümetin bekçileriyiz. Ama sadece kılıçla, tabancayla, tüfekle değil, artık zekamızı da kullanarak meşrutiyeti müdafaa etmemiz gerekiyor. Evet, istihbaratçılıktan bahsediyorum. Abdülhamit 30 küsür yıl bu ülkeyi yarattığı o polis şebekesiyle yönetti. Elbette biz onunki gibi bir istibdat idaresi kurmayacağız. Ama en az onunki kadar güçlü bir istihbarat teşkilatına ihtiyacımız var. Aksi halde dünyanın bu şartlarında hem devlet hem de millet olarak ayakta kalmamız mümkün değil. Ama istihbarat hiçbir vakit sadece gözleme, takibat ve tevkifatla değildir. Çoğu vakit tevkifat yapmayız. Mühim olan tevkifatın siyasete faydalı olacağı anı beklemektir. Bakışları akşamdan beri ışıkları sönmeyen eve takıldı. Haklısın, bu heriflerden karşı ihtilal beklemek hata olur. Ama bu heriflerin teşkilatı cemiyetimizin hükümette etkili olması için bize büyük bir fırsat verebilir. Boş boş baktığımı fark edince şu minval üzerine sürdürdü sözlerini. Şöyle izah edeyim, 31 Mart ayaklanmasının neticesinde en çok kim kazandı? Elbette biz, eskiye nazaran çok daha güçlüyüz. Hem hükümette hem milletin içinde. Eğer bu cemiyeti hafiyeyi de lüzumunca derdest edersek, daha da mühimi bunu efkar-ı umumiyeye lüzumunca anlatabilirsek, çok daha fazla güçleneceğiz. O nedenle karşımızdaki adamları küçümsemekten vazgeç. Hele hele yazacağın raporlarda sakın ola ki bu meyanda ifadeler kullanma. Yoksa siyaseten büyük bir hata yapmış olursun. Bambaşka bir Basri Bey duruyordu karşımda. Verilen emirleri harfiyen uygulayan o vakur asker gitmiş, uyanık bir istihbarat memuru gelmişti yerine. Karışık düşünceler uyandı zihnimde. Basri Bey'e duyduğum itimat biraz sarsıldı ama hayranlığım alabildiğine arttı. Hiç de zannettiğim gibi tek boyutlu biri değildi bu zabit. Onu küçümsemekle ne kadar büyük bir hata yaptığımı anlıyordum şimdi. Öte yandan vazifemizin ne kadar mühim olduğunu ilk kez fark ediyordum. Şaka değil, bütün bir siyaseti, ülkenin kaderini, dolayısıyla hayatı avuçlarımızın arasında tutuyorduk. Devlet adamları bizim hazırladığımız raporlara göre siyasetin sınırlarını çiziyorlardı. Acayip kudretli hissetmiştim kendimi. Öte yandan belli belirsiz bir tereddüt de yaşamıyor değildim. Hakikati kendi menfaatimiz için tahrif etmek ne derece doğruydu? Ama hemen başka bir soru uyanıveriyordu zihnimde. İyi de hakikat nedir? Tarihi değiştirmemize izin vermeyen, insanları mutluluğa götürmeyen hakikatin bize ne faydası var? Evet, hakikat bizim kuracağımız hürriyet, eşitlik, kardeşlik ve adalet temelinde yükselecek yeni vatandı. Yaptığımız her şey, attığımız her adım onun içindi. Böyle düşününce rahatladım. Hakikatin hangi tarafı siyaseten bizi destekliyorsa oraya vurgu yapmak, hakikatin hangi tarafı bizi zayıflatıyorsa orayı görmezden gelmek mecburiyetindeydik. Muvaffak olmak için bunu yapmak zorundaydık. Aynen öyle yaptık. Milleti yeni bir ayaklanma tehlikesiyle korkutarak cemiyet-i hafiye denen örgütü şeytani bir kuvvetmiş gibi gösterdik. Sağ olsunlar, hükümeti destekleyen gazeteler de bize çok yardımcı oldular. Efkar-ı umumiyeyi istediğimiz gibi bilgilendirdik. Bu tesiri yarattığımız için tutuklamalar büyük gürültü kopardı. Günlerce hainleri izleyen kolluk kuvvetleri yeni bir 31 Mart vakası patlak vermesine engel olmuşlardı. Birkaç gün içinde cemiyeti hafiyenin neredeyse bütün azaları tutuklanmış, bütün evleri basılmış, yuvaları dağıtılmıştı. Sadece bir rastlantı sonucu reisleri Kemal Bey sıvışabilmişti. Onun da karısı Şahende Hanım cemiyet üyesi olarak ele geçirilmişti. Cemiyetle hiçbir alakası olmadığını söylemesine rağmen deliller kadının da bu işin içinde olduğunu gösteriyordu. Böylece bütün muhaliflere gözdağı vermekle kalmadık. İttihat ve Terakki'ye düşmanlık güden Rıza Nur gibi milletvekillerini de tutuklama fırsatı bulduk. Gerçi sonradan bizzat Talat Bey'in müdahalesiyle Rıza Nur serbest kalacaktı. Ama muhalefete gereken cevap hakkıyla verilmiş olacaktı. Bir zamanlar Abdülhamit'in hürriyet mücahitlerini, vatan evlatlarını doldurduğu Bekir Ağa bölüğünün yeni misafirleri, meşrutiyeti yıkmaya kalkışan bu beceriksiz karşı ihtilalciler olmuştu. Ve itiraf etmem gerekir ki karşılaştıkları muamele korkunçtu. Abdülhamit döneminin gardiyanları kadar vahşice davrandı bizimkiler mahkumlara. Elbette Bekir Ağa bölüğünde yapılanları onaylamıyordum. İnsanlara kötü muamele etmek bir zavallılık işaretiydi. Ama devletin en derinlerine nüfuz etmiş bazı iğrenç alışkanlıklara engel olamıyorduk işte. Ne mutlu ki o zamanlar bu işkenceli sorgulara hiç katılmadım. Fakat gün gelecek bu pis işe de bulaşmak zorunda kalacaktık. Çünkü vatanı korumak öyle romantik lafları ağzımıza sakız yapmakla olmuyordu. Devleti ilelebet ayakta tutmak için lüzum ederse kötü olmayı da göze almak gerekiyordu.
24. Ayrımın sonu. Sayfa 257.